Ayrım 40.
Partinin halk içine uzanan örgüt ağının en küçük birimi, her birimin başında bir şefin bulunduğu 20 üyeden oluşan ve sayıları 500 bine varan bloklardı. Her 4-8 blok hücre şefi Zell adı verilen parti görevlisine bağlıydı. Hücre şeflerinden ayrı olarak 50-500 üyeyi yöneten yerel grup şefleri vardı. Parti görevlileri dışında bir de devlet memurlarını denetleyen kulüp şefleri Kreis Leiter ve bölge şefleri Gall Leiter bulunuyordu. Partili güçlerin askeri eğitimini sağlayan SA'lar Schust, Staffeln, partiyi denetim altına almak için kurulan SS'ler, Schinner, Heitz, Deinz, kadınları örgütleyen Nasyonel Sosyalist Kadınlar Örgütü, NS, Freundschaft, çiftçileri örgütleyen Nasyonel Sosyalist Çiftçiler Örgütü, NS, Bauernschaft, patron ve işçileri örgütleyen Alman Çalışma Cephesi, Deutsche Arbeitsfront, partinin diğer örgüt birimleriydi. Gençlik ise 10-14 yaşlarındaki erkek çocukları kapsayan Alman gençliği Deutsches Jungvolk, 14-18 yaşlarını kapsayan Hitler gençliği Hitler Jugend ve 10-21 yaşlarındaki kızları kapsayan Alman Kızlar Birliği Bundesstaatsmärschen tarafından örgütleniyor. Ve bu örgütler öğrenci, işçi, memur ya da köylü Alman gençliğinin her kesimine yaygın bir biçimde ulaşıyordu. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 14. cilt sayfa 8552. Halka ulaşan parti örgütlerini çeşitlendirip güçlendiren yalnızca Naziler değildi. Bu işi en disiplinli ve en yaygın biçimde Naziler başarmıştı. Ancak diğer partilerin de halka ulaşan güçlü örgüt birimleri vardı. Özellikle siyasi mücadelenin şiddetlendiği dönemlerde yetkinleşerek yayılan örgütlü mücadele Almanya'da etkileri günümüze dek süren bir birikim sağlamıştır. Şu anda iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti'nin gençliği kazanma ve örgütlenmeye yönelik girişimleri kendi gelenekleriyle örtüştüğü kadar biçimsel olarak bu işi en iyi başarmış olan Nasyonal Sosyalist örgütlenmeden de etkilenmiştir. Günümüzdeki Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde SPD 14 yaşını dolduran bir genç, önce Şahinler, Die Falken adını taşıyan gençlik örgütüne üye olur. Bu örgüt, Sosyal Demokrat Parti'nin ilk gençlik çağını yaşayan çocuklar için öngördüğü yaygın bir kitle örgütüdür. Partiye üye olma yaşı Almanya'da 16'dır. Nasıl bir sol parti? Deniz Kavukçuoğlu, Sosyal Demokrat Hareket Yayınları 1999 sayfa 102-103. Bu yaşı dolduran her genç Sosyal Demokrat Parti'ye üye olabilir ve üye olduğu anda Genç Sosyalistler adı verilen parti içi örgüte de üye olmuş olur. Bunun için ayrı bir başvuru gerekmez. Şahinler örgütü üyeleri 16 yaşını bitirdiklerinde parti üyelik başvuruları hiçbir incelemeye tabi tutulmadan hemen kabul edilir. Çünkü siyasal ve ahlaksal açıdan eğitilmiş ve sınanmışlardır. Gencin Genç Sosyalistler örgütündeki doğal üyeliği 35 yaşını bitirinceye dek sürer. Parti üyesi olmadan Genç Sosyalistler Örgütü'ne üye olmak mümkün değildir. AGE sayfa 102. Batı partilerinden çıkarılacak sonuçlar. 1. Partiler Batı'da belirli bir dönemin, kapitalist dönemin siyasi olarak ortaya çıktılar. Ekonomik ilişkilerde bağlı olarak sosyal yapıda köklü değişimlerin yaşandığı bu süreç, yeni sınıfsal dengelerin ve bu dengelerin yön verdiği yeni yönetim biçimlerinin oluştuğu bir dönemdi. Sanayi devriminin yarattığı üretim patlamasının sonucu olarak güçlenip egemen sınıf haline gelen burjuvazi, yönetim erkeni eski egemenlerin elinden alırken, üretim eylemi içinde yer alarak yeni bir sınıf oluşturan ve bunun bilincine varan işçiler örgütleniyor ve yönetim organlarında temsil edilmek istiyordu. Siyasi partiler böyle bir ortam içinde oluştular. Ortaya çıkışları öznel, istek ve seçime değil, içinden çıktığı toplumun ekonomik yapısına uygun düşen siyasi gereksinimlere ve nesnel zorunluluklara bağlıydı. Bu nedenle yaşamın içinden gelerek siyasi sistemle bütünleşen bir gerçekliğe sahiptiler. 2. Batıdaki siyasi partilerin ortak özelliği nitelik olarak birbirlerine benzemeleridir. Başlangıçta ülkelerin ve kapitalist ilişkilerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak biçimsel farklılıklar göstermişler. Ancak zaman içinde ve gelişmişlik farklılıklarının ortadan kalktığı oranda birbirine benzer hale gelmişlerdir. Ekonomik işleyiş olarak liberalizmden tekel egemenliğine ulaşılan evrim içinde ülkeler arasında kapitalizmin gelişim düzeyi nedenli birbirine yakınlaşmışsa, siyasi sistemin parçaları olan partiler de o denli birbirlerine yakınlaşmıştır. Günümüzde İngiliz, Amerikan ya da Alman partileri arasında sınıfsal temsil, uygulanan politika ve ideolojik donanım konularında görülen benzeşme, en gelişmiş konumunda olan bu üç ülkedeki ekonomik politik sistemin doğal bir sonucudur. Bu nedenle Batı partileri arasındaki benzeşme yalnızca ülke içindeki partileri kapsayan yerel bir gelişme değil, bununla birlikte ülkeler arasında geçerliliği olan bir olgudur. Ancak bu olgu yalnızca aynı düzeyde gelişmiş Batı partileri için geçerlidir. Batı partileri kapitalizmin gelişmediği ya da yeterince gelişemediği az gelişmiş ülkelerde yinelenemez, yinelense de başarılı olunamaz. 3. Gelişmiş ülke partilerinin hemen tümü iktidar gücünü elinde bulunduran sınıf ya da sınıfların denetimi altındadır. Partiler ya işin başında doğrudan egemen sınıf temsilcileri tarafından oluşturulmuş ya da daha sonra denetim altına alınmıştır. Bu durum, temsil hakları ve siyasi demokrasinin sınırlarını belirleme yetkisinin küçük bir azınlığın eline geçmesine neden olmuştur. 19. yüzyıl liberalizminde demokrasinin sınırları burjuva sınıfının tümünü içine alabiliyordu. Serbest pazar ilişkilerinin geçerli olduğu bu dönemde partiler bugüne göre daha demokratik bir ortam içinde çalışıyor ve siyasi sistem içinde göreceli olarak daha çok yer alabiliyorlardı. Ancak tekerlerin ortaya çıkarak toplumsal yaşamın tüm alanlarında egemen olduğu 20. yüzyılda özellikle de küreselleşme olgusunun yoğunlaştığı son dönemde partilerin tümü yalnızca büyük mali ve sanayi grupların çıkarlarını savunan örgütler haline geldiler. Büyük şirket yararına politika yürütmeyen partiler siyasi mali ve hukuksal baskı altına alındılar. Sermaye güçlerinin elinde bulunan iletişim araçları toplumsal bellek üzerinde yarattığı bozulma ile bu baskıyı derinleştiren etkili araçları oldu. Siyasetin tümüyle paraya bağımlı hale getirildiği böyle bir ortam içinde mali güçten yoksun partiler kitlelere ulaşma olanağı son derece sınırlı, etkisiz örgütler haline geldiler. 4. Siyasi sistem üzerine kurulan baskı ve egemenlik, herkesin yaşadığı ancak az sayıdaki insanın görebildiği somut gerçeklerdir. Yapılan her şey hep demokrasi ve toplumun refahı içindir. Halk, oy verme hakkına dayanarak özgür seçimler aracılığıyla kendi yönetimine kendi karar vermektedir. Katılımcı gelenekler ve temsili kurumlar üzerinde yükselen Batı demokrasisinin korunması, bunun için de gerekli önlemlerin alınması gerekir. Demokrasi bir başıboşluk yönetimi değildir. Halka söylenenler bunlardır. Yürürlükte olan yasa ve anayasalara göre seçme ve seçilme hakları, yönetimi belirleme ya da örgütlenme özgürlüğü herkese tanınmıştır. Yasama, yargı ve yürütme bağımsızdır. Alanlarında eğitim almış her yurttaş bu organlarda yer alabilir. Yalnızca parti kurma, seçme ve seçilme gibi siyasi konularda değil, eğitim, kültür, sosyal güvenlik, iş kurma, seyahat etme gibi yaşamın her alanında kazanılmış haklar vardır. Ancak bu haklar sahip olunan mali güç oranında kullanılabilmektedir. Özellikle rejimi belirleme hakkı halkın kullanımına gerçekte kapalıdır. Var gibi görünen kazanımlar kağıt üzerinde kalmaktadır. Yasama, yargı ve yürütme yasalara göre bağımsızdır. Ancak bu yalnızca görünüşte böyledir. Mali ve siyasi güç yürütmenin, yürütme de yargı ve yasamanın üzerinde belirleyici bir baskı kurmuştur. Batı'da yalnızca partiler ya da siyaset değil, toplumun tümü paranın esiri olmuştur. 5. Paranın siyasi sistemi belirleyen temel unsur haline gelmesi, Batı partilerini egemenlerce daha önce ele geçirilmiş olan devletin bir parçası konumuna sokmuştur. Bu nedenle Batı partileri bağlı oldukları siyasi geleneklere uygun biçimde içte ve dışta şiddet de içeren sömürgen bir anlayışa sahiptirler. Batı'yı uygarlığın merkezi kabul eden bu anlayış, dünyanın diğer bölgelerine, özellikle az gelişmiş ülkelere karşı çıkara dayalı, ırkçı duygularla donanmış, yayılmacı bir bakış açısına sahiptir. Ülkelerin doğal zenginliklerine el koymayı, bunun için güç kullanmayı, doğal hakları ve uygarlığın bir gereği sayarlar. Az gelişmiş ülkelere karşı aynı saldırgan politikaları uygularlar. Ancak çıkarları tehlikeye düştüğünde birbirleriyle de çatışmaktan çekinmezler. Yalnızca diğer ülke insanlarına değil, gerektiğinde kendi halkına karşı da şiddet uygulamayı meşru sayan bir anlayışa sahiptirler. 6. Gelişmiş ülkelerin hemen tümünde siyasi sistem iki partinin egemenliği üzerine kurulmuştur. Adları ve örgütleri farklı olmasına karşın iktidara geldiklerinde aynı politikayı izleyen bu partiler sırayla ülkeyi yönetirler. İki partili siyasi sistem iktidar sahiplerine, halkı demokrasiyle yönetildiklerine inandırarak kandırabilmeleri için ortam yaratır. Kitleler, oylarıyla yönetimi belirlediklerini, gerekirse değiştirebileceklerini sanarak demokratik bir düzen içinde yaşadıklarına inanırlar. Oysa birbiri ardından yönetime gelen partilerin hizmet alanı, kendisine oy veren halkın değil, denetimi altına girdiği sermaye güçlerinin çıkarlarını kapsar. Durumun farkına varan ancak yeni bir siyasal açılımı yaratma olanağından yoksun kitleler giderek oy vermemeye ve siyasetten uzaklaşmaya başlarlar. Kitlelerin oy verme dışında siyasetten uzaklaşması, egemenlerin spordan kültürel yozlaşmaya dek her tür siyaset dışı alanı kullanarak varmak istediği amaçtır. 7. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra partiler ve parti sistemleri özellikle Batı Avrupa'da hukuksal olarak yeniden düzenlendiler. Kurulmakta olan yeni dünya düzeninin temel yaklaşımına uygun olarak partiler üzerine ideoloji kaynaklı bir takım yasaklamalar getirildi. Parti sistemi parlamento dönemini daha kolay sağlamak için tümüyle iki partililiğe yönlendirildi. Komünist ve faşist partiler yasaklandı. Adlarında ve programlarında bu tür tanımları kullanmasalar bile kurulmuş olan partiler kapatıldı. Örneğin Federal Almanya Mahkemesi 1952'de faşist olduğuna karar verdiği Sosyalist Reich Partisi'ni 1956'da Alman Komünist Partisi'ni kapattı. Devlet ve Demokrasi, Profesör Server Taninli, 2. Baskı 1981, Say Kitap Pazarlama, sayfa 237. Yeni dünya düzeninin kurucusu olan ABD, kendi parti sistemini Avrupa'ya taşımada oldukça başarılı oldu ve parlamentolar yalnızca rejim için tehlike olacak partilerin değil, rejimi iyi işletemeyecek partilerin de giremediği yerler haline getirildi. 8. İki partili sistem gelişmiş ülkelerde siyasi istikrarın temel unsuru olarak görülür. Oy verme hakkı ve partiler rejim için sakınca yaratacak bir sonuç doğurmamak koşuluyla varlıklarını sürdürebilirler. Bu ise kamusal anlayışa sahip siyasetlerin açık ya da örtülü bir baskı altına alınmasıyla sağlanabilir. Tek parti sistemi açık baskıyı iki partili sistem örtülü baskıyı temsil eder. İki partili sistem çoğunlukla iki ayrı partiden oluşur ancak bazı ülkelerde iki partililik çok sayıda partinin iki ana grupta toplanmasıyla da sağlanabilir. 9. Son 4 yıl içinde kimi gelişmiş ülkelerde seçimlere katılım, partilerin aldığı oy oranı ve kazandıkları sandalye sayıları şöyledir. Amerika Birleşik Devletleri 7 Kasım 2000, seçime katılım oranı %51.3, Cumhuriyetçi Parti, Republican Parti, %48.4 oy, 271 milletvekili. Demokrat Parti, Democratic Party, %49.9 oy, 266 milletvekili. Bu iki partinin temsilciler meclisindeki milletvekili oranı %100'dür. İngiltere, 7 Haziran 2001. İşçi Partisi, LAB, %40.7 oy, 413 milletvekili. Muhafazakar Parti, KONS, %31.7 oy, 166 milletvekili. İki partinin parlamentodaki milletvekili oranı %88. Almanya, 22 Eylül 2002, Sosyal Demokrat Parti, SPD, %38.5 oy, 251 milletvekili. Hristiyan Demokrat Birliği, CDU, %29.5, iki partinin parlamentodaki milletvekili oranı %73. Fransa 9 ve 16 Haziran 2002 Liberal Demokrat Muhafazakar Birliği UPM %33.7 oy 357 milletvekili. Sosyalist Parti PS %24.1 oy 140 milletvekili. İki parti grubunun parlamentodaki milletvekili oranı %86.1. Japonya 25 Haziran 2000 Liberal Demokrat Parti Muhafazakar Jiyu Minshu To %41 oy, 233 milletvekili. Demokratik Parti Liberal Minshu Yo, %27 oy, 127 milletvekili. İki partinin parlamentodaki milletvekili oranı %75. http://www.electionworld.org/election/United States-United Kingdom-Germany-France-Japan.htm. 7. Bölüm. Doğu Uygarlıkları, Çin, Hint ve İran. Tarihçinin görevi. Tarihi güncel siyasi yarar peşinde koşmadan tam bir nesnellik içinde ve bir bütün olarak ele almak, varılan her sonucu, özellikle eski çağlar için, kanıtlamak zor bir iştir. Bilgi, sabır ve emek ister. Uygarlıklar geçmişleriyle birlikte ele alındığında tarihin karanlıklarında saklı pek çok bilinmezlikle karşılaşılacak ve birbirine etkileyerek iç içe geçen karmaşık süreçlerin çözümüyle uğraşılacaktır. Karşılaşılacak zorlukları aşmada başarılı olup olmamak, araştırma yapanın kişisel yetenekleriyle ilgili bir sorundur. Yalnızca onu ilgilendirir. Ancak tarihi araştıranların kişiselliği aşan önemli bir sorumluluğu vardır. Tarihçiler, uygarlıkları ve birbirlerine yaptıkları etkiyi incelerken, ön yargılardan uzak ve yansız bir tutum içinde olmalıdırlar. Bu tutum, yalnızca bilime değil, aynı zamanda insanlığa karşı da yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. İnsan bilime, antropoloji, kazı bilime, arkeoloji ya da tarihin somut verilerine dayanmak bu borcu ödemenin bilimsel yöntemidir. Bu yöntem teknolojik gelişkinliği gerekli kılar. Teknolojiye sahip olmak ise bir gelişkinlik sorunudur. Sahip olana gerçeğe ulaşmada büyük bir ayrıcalık sağlar. Sorun bu ayrıcalığın hangi amaçla kullanılmakta olduğudur. Bilimsel teknik donanımı ve düzeyi ne olursa olsun tarihle ilgilenen herkesin elbette ulusal ya da siyasal duyarlılıkları, duygusallıkları vardır ve olacaktır. Önemli olan kişisel duyarlılıkların olması değil, bunların bilim ve gerçek adına aşılabilmesidir. Tarihi irdelerken bilimsellikle bilim dışılık, nesnellikle öznellik, eğer özen gösterilmezse birbiriyle kolayca yer değiştirilebilir, yanılgılara düşülebilir. İrdelemeciyi her an içine çekebilecek ana tehlike, belge ve bulguya dayansa bile yorum ve sezgi kullanmak zorunda olmasıdır. İşin içine yorum ve sezgi girdiğinde nesnelliği yitirme tehlikesi sürekli gündemde olacaktır. Çünkü tarih matematik değildir. Bulguya olduğu kadar yoruma da dayalıdır. Böyle olduğu için de duygusal yanılgılara, aşırı savlara her zaman açıktır. Tarihçi böyle bir duruma düşmemek, yani bilime ve insanlığa olan sorumluluğunu yerine getirebilmek için çok dikkatli olmak, uygarlıkların tümünün insanlığın ortak mirası olduğunu unutmamak zorundadır. Tarihi irdeleyenlerin bir başka görevi yaşadığı toplumdaki ön yargılardan kurtulmaktır. Dünyanın diğer bölgelerinde geçmişte neler olduğu araştırılırken olaylar ve etkileri olduğu gibi ortaya konmalı, toplumlar arasında ayrım yapılmamalıdır. Binlerce yıl süren, milyonlarca insanı ilgilendiren ve yalnızca bu nedenle bile heyecan verici olan tarih, insanlığın ortak eylemidir. Günümüzdeki ekonomik ya da siyasi amaçlar için kullanılmamalı, bu tür kullanımlar tarihe ve insanlığa karşı işlenmiş, düşünsel bir suç sayılmalıdır. Ancak ne yazık ki değişik ülkelerde ve zamanlarda herhalde en çok bu suç işlenmiştir, işlenmeye de devam edilmektedir. İşin ilginç yanı bu suçun en çok, üstelik yoğun biçimde bilime önem verildiği kabul edilen Batı'da işlenmesidir. Avrupa ya da Amerika'da okutulmakta olan ders kitapları tarihe karşı işlenen suçların kanıtlarıyla doludur. Batı merkezci tarih anlayışı için uygarlık, şimdi, geçmişte ve her zaman Avrupa'ya ait bir olgudur. Uygarlık, Yunanistan'da doğmuş, Roma'da gelişmiş ve Avrupa'ya yerleşerek burada kök salmıştır. Avrupalı olmayanlar, insanlığın geri unsurlarıdır. Kimi zaman parlayan bazı uygarlıklar, bir biçimde Avrupa ile ilişkilidir. Asya, Afrika ya da Amerika'nın alt kültürlerini uygarlık saymak olanak dışıdır. Uygarlık içine sızmış olan Türkleri, Dünya Tarihi Profesör William H. McNeil, İmge Kitabevi 5. Basım 1998 sayfa 374. Tarihsiz, vahşi ve barbar topluluklardır. Avrupa merkezci tarih anlayışının en kaba biçimi budur. Batı kültürünün yerleşik ögesi olan bu anlayış, nasıl bir bilimsel örtüyle örtülürse örtülsün, öz olarak kalıcıdır ve bilinçli biçimde siyasi amaçlara yönelmiştir. Tarih olarak ileri sürülen bu savları, bilimin bir parçası olarak görmek olası değildir. Bu nedenle Doğu uygarlıklarını ele almak, Türklerin bu uygarlıklar üzerinde yaptığı etkiyi incelemek ve bu incelemeden günümüze yönelik sonuç çıkarmak yalnızca bir görev değil, zorunluluktur. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli tarih kavşağı, yaşamak için gereken yiyeceğin doğadan toplanması yerine bilinçli olarak üretilmesi, yani tarımın bulunmasıdır. Tahıl üretimi ve hayvancılıkla başlayan tarımsal eylem, avcılıkla toplayıcılığı ortadan kaldırırken bilince bağlı olmayan, kendiliğinden gelişen önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Üretim bilinci, bilinç üretimi geliştirdi ve bu gelişim dilin ortaya çıkmasına neden oldu. İnsanlar sayıları hızla artarak tarım yaptıkları topraklar üzerinde yaşamaya ve ürünlerini korumak için önlemler almaya başladılar. Bu süreç aynı zamanda ortak yaşamın, paylaşımın ve yerleşikliğin ortaya çıkış dönemiydi, uygarlığın şafağıydı. Çiftçilik ve çobancılığın, avcılık ve toplayıcılığın yerini alarak uygarlığın ortaya çıkışı Asya'da oldu. Yontma taş devri burada milattan 12 bin yıl önce atlanmışken, örneğin Avrupalılar bu tarihten 5 bin yıl sonraya kadar bu devri yaşadılar.